Ayrım 9, sayfa 117. Biz burada gerçek bir liberalizm salık vereceğiz. Diyeceğiz ki emekleriyle bir ülkenin büyüklüğüne, onur kazanmasına pay katan her insan o ülkede yurttaşlık hakkı isteyebilir. Hem de soyut, neydiği belirsiz bir insan doğası adına değil, toplumun hayatına kattığı emek payına dayanarak. Demek ki Yahudi, Arap, Zenci kim olursa olsun ulusal davalarda herkesle dayanışma halinde bulunan her kişinin bu davalarda bir oyu ve bir itiraz hakkı olmalıdır. Bu da devletin uyruğu, ülkenin yurttaşı olmaya eşittir. Ne var ki onlar bu hakları Yahudi, Zenci ve Arap olarak kullanırlar. Kadınlara seçim hakkı tanıyan bir toplumda sandık başına giderken onlardan cinsiyet değiştirmeleri istenemez. Onların oyu erkeklerinkine eşit sayılır. Onun gibi Yahudinin yasal hakları ve hiçbir yasa kitabına yazılı olmasa bile bu yüzden daha az önemli olmayan bütün öteki insanlık hakları söz konusu olunca da bu hakları ona yalnız kendinde varsayılan gizli potansiyel Hristiyan'daki kadar tanımak olamaz, o bu hakları Fransız Yahudisi olarak kısıntısız, koşuntusuz kullanmalıdır. Onun karakteri, ahlakı, beğenisi, dindar ise dini, kendi adı ve dış görünüşüyle olduğu gibi kabul etmek zorundayız. Eğer bu kabul ediş içten ve sakıncasız ise, Yahudinin içten Yahudi olması da kolaylaşacak. Giderek zorsuz bir tarihsel evrim ve gelişme ile önceleri zorla varılmak istenen özümleme amacına ulaşılacaktır. Ne var ki tanımladığımız biçimdeki bu somut liberalizm yalnız bir dilek, bir yürekten isteyiş olduğundan, amaca giden yolu gereği gibi belirtip aydınlatmazsak, çabucak kuruntu olarak kalır ya da yozlaşır. Gösterdiğimiz gibi dava Yahudilerce ele alınamaz. Yahudi sorunu antisemitizmden doğduğuna göre çözümünün baş koşulu antisemitizmi ortadan kaldırmaktır. O halde antisemitizmi ortadan kaldırmanın yolu yöntemi nedir? İşte bütün sorunun özü çekirdeği bu noktada bulunuyor. Propaganda, eğitim gibi denenmiş yöntemler elbette ihmal edilmemeli. Öğrencilerimizi tutkusal yanıltılardan korumalıdır. Ancak korkarım ki bu yoldan varılacak sonuç yalnız bireysel değer taşıyacaktır. Fransızların belli bir takımını söz ve tutum edepsizliklerinden dolayı açık yasa hükümleriyle etkin bir şekilde cezalandırmak gerektiği de muhakkaktır. Ne var ki bu türlü önlemlerin etkisi bakımından hayale kapılmak da doğru değildir. Yasalar antisemiti ürkütmemiştir, ürkütmez de. Çünkü o kendini yasaların ötesinde mistik bir topluluğun ürünü saymaktadır. Buyrukları, yasakları istediğiniz kadar çoğaltın. Bunlar yalnız resmi Fransa'nın malı olacaktır. Antisemit ise kendini gerçek Fransa'nın temsilcisi biliyor. Antisemitizmin maniheist, ilkel bir dünya görüşü olduğunu ve Yahudi düşmanlığının eski gayipten haber verme mitosunun yerini aldığını unutmayalım. Ancak burada söz konusu olan görüşler arasında bir görüş değil, belirli durumdaki bir insanın bütün beni ile nasıl tutum aldığı ve dünya görüşünü nasıl seçtiğidir. Bu kendi toprağı için duyulan o mistik ve taşkın duyguya benzer. Bu tutumu oluşsuz kılmak için propaganda, eğitim yetmediği gibi antisemitin serbest iradesini kanun yasaklarıyla etkilemeye kalkmak da yetmez. Onda da her insan gibi ancak durumla koşullu bir irade özgürlüğü bulunduğundan temelinden değiştirilmesi gereken işte o durumdur. Antisemitin seçimini değiştirmek için o kendi kendine belirleme şansını kökten değiştirmek gerekir. Bununla özgür iradeye dokunulmuş olmaz ama özgür irade başka verilere dayanarak ve başka oluşumlara, formasyonlara bakarak karar verir. Öte yandan politikacı yurttaşların özgür istemlerini asla etkileyemez. Onun bulunduğu yer bile yurttaşla olumlu bir ilişkiye el vermez. O yalnız durum ile uğraşır. Yine saptamış bulunuyoruz ki antisemitizm toplumun sınıflara bölünmesine karşı ulusal birliği sağlamak amacıyla girişilen umutsuzca bir denemedir. Toplumun birbirine düşman gruplara ayrılmasını kızıştırılan kamusal tutkuların ateşinde eritmek arzusudur. Ancak toplumsal olaylar ya da buluntular ekonomik ve sosyal nedenleri kaldırmadıkça oldukları yerde duracaklarından hepsi birleştirilip tek bir tanesinde akaçlanarak savuşturulmak isteniyor. Zengin yoksul, işçi patron, yasal güçler, karanlık güçler, köylü, kentli ve benzeri çelişki ve ayrıntılar yalnız Yahudilerle Yahudi olmayanlar arasındaki karşılıkta toplanıp yerelleştirilmeye çalışılıyor. Bundan anlaşılıyor ki antisemitizm sınıf kavgasının burjuvaca ve mistik bir şeklidir. Onun içinde sınıfsız bir toplumda yok olması pek doğaldır. O insanların birbirinden kopuşlarını, toplum içinde yalnız kalışlarını, çıkar ve tutku çatışmalarını açığa vurur. O ancak zayıflamış bir dayanışmanın çok parçalanmış çoğunlukları birleştirdiği topluluklarda var olabilir. Bir sosyal çokluk, pluralizm olayıdır. Bütün yurttaşların dayanışma halinde bulunduğu bir toplumda, yani çıkar çelişmeleri bulunmayan yerde antisemitizme yer yoktur. Antisemitizm nihayet insanoğlu ile malı mülkü, Nazilerin ağzıyla kanı ile toprağı arasında varsayılan, mülkiyetin bugünkü şekline uygun belki mistik ilintiyi gösterir, dile getirir. Belit, aksiyom, temel önerme sayılmak gerekir ki, üretim araçlarının ortaklaşa kullanıldığı bir toplumda, insanoğlu ilkel çağlardan beri sürdürüp getirdiği kurgu ve kuruntularından kurtularak, kendini gerçekten layık olduğu uğraşa, yani yeryüzü cennetini kurmaya verecek ve o cennette şüphesiz antisemitizm bulunmayacaktır. O toplumda antisemitizm köklenilmiş bir ağaç gibi kuruyacaktır. Antisemitizm sayesinde kendini Yahudi hisseden içten Yahudinin özümlenmeye karşı duruşu, sınıf bilinçli işçinin sınıfların kaldırılmasına karşı direnmesinden farklı değildir. Her iki halde de kendini bilme süreci nedenli hızlanırsa, ırk ve sınıf kavgasının sonu da o kerte yaklaşacaktır. Açık yürekli Yahudi kendi adına bugün için özümlenmekten vazgeçebilir. Ama bu mutluluğu antisemitizmin kökten temizlenmesi sayesinde çocukları için ummakta ve beklemektedir. Bugünkü Yahudi kavganın ta göbeğinde bulunuyor. Bundan şu sonuç çıkar ki antisemitizmi kökünden kurutmayı sağlayacak olan sosyal devrim onun için de gereklidir. Biz devrimi Yahudiler için de yapmış olacağız. Ya o zamana değin ne olacak? Yahudi sorununun çözümünü devrime bırakmak doğrusu biraz kaytarmacılık olurdu. Bu hava hepimizi ilgilendirir. Hepimiz Yahudilerle omuz omuzayız. Çünkü antisemitizm giderek aşırı ulusçuluğa, nasyonel sosyalizme varır. Biz İsrailoğlunun kişiliğine saygı göstermezsek bizimkine kim gösterir? Bu tehlikeleri görüyorsak bizi cellat yapan antisemitlerle istemeye istemeye paylaştığımız utancı derinden derine duyuyorsak, anlarız ki bizler kendimiz kadar Yahudiler uğruna da dövüşmek zorundayız. Duyduğuma göre antisemitizmle savaşmak üzere yeni bir Yahudi derneği kurulmuştur. Buna çok sevindim. Çünkü bir içten Yahudilik ruhunun İsrailoğullarında yeniden geliştiğini göstermektedir. Ama bu dernek bir iş başarabilir mi? Birçok Yahudiler hem de iyileri derneğe katılmaktan çekiniyorlarmış. Bunlardan biri bana şöyle dedi. Bu da iş mi canım? Ve biraz salakça ama içten ve derin bir utançla ekledi. Antisemitizm ve Yahudi kovuşturmaları sanki pek önemli şeyler mi? Yahudilerde bu ürkeklik anlaşılır şeydir ama bizlerin onu paylaşmamız doğru mu? Zenci yazar Richard Wright son zamanlarda şöyle dedi. Birleşik Devletler'de bir zenci sorunu değil, bir beyaz insanlar problemi vardır. Biz de öyle diyebiliriz. Antisemitizm bir Yahudi meselesi değil, bizim kendi meselemizdir. Biz suçsuzların da kurban gitme tehlikesini bile bile bu davayı kendi üstümüze almazsak gözümüz kör olmuş demektir. Antisemitizme karşı ilk derneği kurmak Yahudi'ye değil bize düşerdi. Böyle bir derneğin Yahudi problemini ortadan kaldıramayacağı belli. Ama bütün Fransa'da dalbudaksalar devletçe tanınıp desteklenirse, başka ülkelerde giderek bu örneğe uyarlarsa ve sonunda bunların hepsi bir uluslararası örgütte derlenip toplanırsa, bu büyük birlik nereden taşkınlık ve haksızlık haberleri alırsa alsın, protesto eder, bir işe el koyarsa, ayrıca kendisi basın yolu, radyo ve benzeri araçlarla sıkı propaganda yaparak eğitsel etkiler yaratıp yayarsa, büyük sonuçlar elde edilebilir. Her şeyden önce antisemitizm düşmanlarına birleşip çalışkan bir örgüt içinde görevlenmek fırsatı verir, böyle geniş ölçülü birliklerden yayılması doğal olan çekicilik ışınlarıyla Yahudi davası üstüne pek kafa yormamış savsakları da kervana katabilir. Sonra böyle bir organ gerçek yurdu devlete karşı ve devlete üstün sayan kimi hasımlara, devletin genel soyutlaması dışında kendi ideal kavgasını yürüten gerçek bir işbirliği örneği vermiş olur. Böylece antisemitin elinden gerçeklik mitine dayanan en sevgili kanıtını da almış olur. Eğer yandaşları, savunanları, düşmanlarının ortaya koyduğu tutku ile dayanma gücünün bir parçasını gösterebilmiş olsalardı, Yahudi davası yarı yarıya kazanılmış olurdu. Bu tutkuyu kızıştırıp alevlendirmek için Aryaların gönül yüceliğine başvurmak boşunadır. En iyilerinde bile bu erdem kıt bulunur. Ama herkese ayrı ayrı anlatmaya çalışmalı ki Yahudinin kaderi kendi kaderiyle birdir, özdeştir. Yahudiler bütün haklarına kavuşmadıkça hiçbir Fransız hür olamaz. Fransa'da ya da bütün dünyada bir Yahudi hayat korkusu içinde titredikçe hiçbir Fransız kendini güven altında sayamaz. Varoluşçuluk ve Yahudi sorunu. Voltaire Schimmel. 1. Jean-Paul Sartre varoluşçuluk bir hümanizma mıdır? Yazısını 1946'da yayımladı. İlk şekli Paris'te Maintenant Kulüp'te verdiği bir konferanstan ibaretti. Varoluşçuluk bir direnme, rezistans felsefesi olarak Fransa'da ilk tarihsel dönemini kapıyor, bir yandan Marksizm ile Hristiyan çevrelerinden atılan taşlara, bir yandan da kendi kapalı, sveterli, dağınık saçlı, moda düşkünü takipçilerinin yanlış yorumlarına karşı savunmaya geçiyordu. Temel niteliği yergi, hiciv olan bu kısa ve aydınlık metin, varoluşçuluk felsefesinin başlıca karşı pozisyonlarını belirtip, öz tanımını geliştirerek, yeni öğretinin anlaşılması yolunda başlıca kaynaklardan biri olmuştur. Konunun yabancısı olanlar orada felsefenin en esaslı tezlerini öğrenmiş olacakları gibi keskin bakışlı okuyucular da varoluşçuluğun iç yapısındaki ve kuruluşundaki çelişkileri göreceklerdir. Konunun alanı pek geniştir. Onun için Sartre ilk ağızda onu iki bölgeye ayırıyor. 1. Başlıca sözcüleri olarak Karl Jaspers ile Gabriel Marcel'i saydığı Hristiyan varoluşçuluğu, 2. Martin Heidegger ile kendisinin öncülük ettiği dinsiz varoluşçular. Oysa Sartre 1943'te çıkan ana felsefi yapıtı Varlık ve Hiçlik'te Heidegger ile kendi arasındaki öğreti ayrılığını önemli belirtmişti. Söz konusu denemede dinsiz varoluşçuluğu tüm bir felsefe olarak gösteriyor. Sartre varoluşçuluğun doğuş hikayesini dinleyenlerin bildiğini varsayıp geçtiği için biz burada birkaç çizgiyle bu eksiği gidermek istiyoruz. Son yüzyıldan beri insanın kendi üstüne düşüncelerinde dünyadaki durumu ve evren içindeki yeriyle ilgili duygularında pek esaslı bir değişme ve kayma olmuş, son zamanlarda ise bu dayanılmaz bir gerginlik ve keskinlik kazanmıştır. İşte bundan ötürü uğursuz bir çıkmaza düştüğümüz duygusuyla insanın ne olduğu sorusu, Karl Jaspers'in deyişiyle insanın sonsuz refleksiyon medyumunda takındığı yeni düşünücü genel tutumla yeni baştan cevaplandırılmalıdır. Temellere dokunan filozoflar, şairler ve yazarlar artık hep bu pek köklü değişiklik duygusu üstünde durmakta. Bunaltı, kaygı, boşluk ve hiçlik korkusu, aldırmaz bir evren ortasında yalnız bırakılmış olma ve nihayet yaşamayı da ölmeyi de değersiz kılan bir ereksizlik, bir boşluk ürküntüsü yöresinde dönmektedirler. Bu ürkünç gelişmenin başında Friedrich Nietzsche'nin Tanrı ölmüştür ünlemesiyle Karl Marx'ın Tanrı kavramını bayağı bir ideolojik ertesine indirerek çağa meydan okuyuşu durmaktadır. Ona göre insan bu suretle gerçekten kaçmak istemektedir. Şimdi buna bir Sartre'ın yeni bir radikalizm ve insancıl bir açıklıkla söylediği insan bayağı bir marmelattır sloganı eklenmiş bulunmaktadır. Korku ile hiçlik felsefenin ana kavramları olurken, çağdaş yazında da yabancılaşma görüntülerinin uzun figürler dizisi yer almaktadır. Hofmannsthal'ın Lord Chandos'u, Kafka'nın George Samsa'sı, Albert Camus'un tasvir ettiği taş yuvarlayıcı Sisyphos ve nihayet çöp tenekeleri ve çiçek saksılarında varlığın anlaşılmazlığı üstüne düşünceye dalan sakat yaratıkları varlığın boşluğu düşüncesini canlandırırlar. Nietzsche ve onunla aynı zamanda yaşayan Danimarkalı Søren Kierkegaard, insanoğlunun özünde bir eksilme, bir yitme gördüklerine inanıyorlardı. O zamandan bu yana gerçekliğin büsbütün bir tanrısızlaştırılması, Batı felsefe ve edebiyatında gittikçe daha çok beliren bir özellik olmuştur. Bu eğitim durumlarını bilerek yaşadığı ve onlara karşı tutum alıp tepkiler gösterdiği oranda insan kendini asıl çağdaş varlık olarak kavramaktadır. Çağdaş insan bu yetersizlik duygusundan doğmakta, onun öz yansımasından da kendi üstüne düşmesinden, Heidegger'in diliyle varoluşun tümü meydana gelmektedir. Şu temel tümceleri de Heidegger yazmıştır. İnsan, var olanlardan biri, bilim yapıyor. Bu uğraş sırasında insan denen bir var olan, varlığın bütünü içine dalıyor ve bu suretle bu dalış ile ve bu dalış sayesinde o var olan neyse ve nasılsa öyle dışarı çıkıyor. Bu dışarı çıkıp içeri girişi kendi yolundan yine var olana en başta kendine yararlı oluyor. Bu çağdaş pek öznel ama bütün bir acun yaratan durum felsefesinin adı varoluş felsefesi olup, bunun daha köksel ve politik bakımdan aktif şekline varoluşçuluk deniyor. Her ikisi işleyip, tanımladığı, sistemleştirip edebi dile soktuğu aktüel beşeri durumu, varlığın özden bir kopuşu, bir yabancılaşması saymaktadır. Varlığımız ile özümüz birbirinden ayrılmış, bölünmüş ve yabancılaşmıştır. Bir başka deyişle, insan artık felsefenin yüzyıllar boyunca kabul ettiği şey, yaratılış amacına göre olması gereken şey değildir. O artık metafizik bilançoda borçhanesini dolduramaz. Biz artık ana plandan dışarı atılmış, başlangıçtaki özden uzaklaşmış bir varlığız, bunu iyice biliyoruz. Bu durumda sorular soruyor ve yanıt vermek için karşımızda yine kendimizi buluyoruz. Dışımızda var olana tuş oluyor, benliğimizde bulduğumuz yetenek ile bu benliğin de o dışta var olanın da karşıtı olduğumuzu, yani hiçbir şey olmadığımızı düşünebiliyoruz. Canlı varlıklar arasında yalnız insanoğlu sorabiliyor. Neden varlık, neden hiçlik değil? İnsan bu soru üstüne düşünürken bütün varlığı baş döndürücü bir devinim içinde eriyip gitmiş görür. Carl Jaspers. Ama insan düşünmeden de içinde böyle bir karşıtlık sezgisi, yaşantısı bulmaktadır. Araçsız, duygusal korku yaşantısı ya da deneyim. Kierkegaard'a göre korkunun konusu, nedeni hiçliktir. Korku öznel bir deney olduğundan her insan bir zaman onu kendi özünde yaşar. Varoluş felsefesinde korku, kaygı, temel koyucu, varlık belirleyici bir önem kazanmıştır. Korku her düşünmeden ve tepkinmeden öncedir. Asıl devrimci nitelik işte budur. Varlığı araçsız denemeyi biz mekanın aydınlığında değil, yaşadığımız ruh durumunda, korku, bunaltı, sıkıntı, kaygı, güdüsel esriklik, suçluluk gibi hallerde yaparız. Heidegger diliyle varlıksal duyurum, ilham bile düpedüz varoluşun ortasında duyusal ve güdüsel halimizde olur. Heidegger'in Sartre'ın içinden kendi hürriyet felsefesini çıkardığı sisteminde korku insanoğlunun temel ruh hali olup çağdaş bilinç bu anadan doğar. Varlık nedeni hiçlik duygusundan geçerek aşmış, özel felsefe diliyle aşkın varlık olmuştur. Varlık bu kendi kendini aşmadan öteye yeni bir onur kazanır. Varlık gizli korku zemininde hiçliğe tutulmakla insanoğlunu onun hiçliğin bir yer tutucusu, naibi yapar. Heidegger. Heidegger'in Varlık ve Zaman adlı eserinin 6. bölümünün 40. paragrafında şöyle yazılıdır. Varlığın tam bir açılmışlığı olarak korkunun esas bulunuş hali. Bu paragraf korku kavramının varoluş felsefesi bakımından klasik bir analizi olup, sonuç, korkunun nedeni işte şu dünyadır. Açıklaması, bize korku veren ne tek tek idrak verileri, ne şu ne bu olmayıp, hatta bunların hepsi birden de olmayıp, korku düpedüz şu dünyada bulunmaktan ileri gelir. Paragrafta ayrıca açılmışlık kavramının çözümü de vardır. Korkuda şu deneyi yapmıştık ki varlık tek başına bırakılıvermiş olarak var olabilmedir. Onu, varlığı bu halinde bize açan, tüm rastlantısallığı ile bize bildiren korkudur. Tesadüfiliğin bu yaşantısı, onu yaşayanın kendisi üstünde nasıl belirir acaba? Burada Heidegger'in kavram analizini bir an bir yana bırakarak Sartre'ın Bulantı isimli romanını ele alalım. Romanın baş kişisi olan Anthony Rogenten, böyle bir yaşantının ayrıntılarını not etmektedir. O an olağanüstü bir andı. Donmuş gibi kımıldamadan duruyordum. Ürperti veren bir coşkunluk içinde erimiştim. Ama bu coşkunluk içinde bile yeni bir şey beliriyordu. Bulantıyı kavradım. Onu içimde duydum. Esas olan tesadüftür, rastlantıdır. Tesadüfen bir yalancı görünüş değil, ürkütülebilen bir görüntü değildir. O salt gerçek, nedensiz gerçektir. Her şey nedensiz. Şu bahçe, şu kent ve ben kendim. Görülüyor ki o coşkun korkusu Antoine Roentgen'e varlığı nedensiz tek başına bırakılmış var olabilme olarak açmıştır. Salt rastlantı olarak. Bu deneyden önce yani biz kapalı düşün ve inanç sistemlerinin, kurumların ve alışkanlıkların güvendirici kucağında yaşarken varlık bize kapalı kalıyordu. Ortak tutum ve biçimlere uyarak genel ölçü ve kurallara göre davranırdık. Çevreye uyar, dedikodu kaygısı, ne derler kuruntusu Heidegger ile başkalarının yaptığının doğruluğuna inanarak yaşar giderdik. Ne zamanki korku, kaygı bize bütün bu kapalılıkları açar da o sınırsız tehdidin zorlu duygusunu, olumsuz onurunu benimsemek zorunda kalırsak, işte o zaman içine kapalı konformist bir bütünün parçaları olmaktan çıkarak ne olduğumuzu, ne yapmamız gerektiğini kendimiz bilir ve anlarız. Sağlam sanılan değerler toz olup uçmuş, sonsuz gerçekler yok olmuş, eğriyle doğrunun ahlaksal normları ve ölçütleri işe yaramaz olmuştur. Değer ölçüleri içinde düşünmek varlığa karşı işlenebilecek en büyük günahtır, Heidegger. Artık öyle bir noktaya erişilmiştir ki orada ne dünya ne kendi varlığımız bizim için kendilerine verdiğimizden gayrı bir anlam taşıyamaz. Aşkın bağlantılarından kopmakla özellik, kendini beğenme ve güvenme, bununla birlikte de insan doğasının tiranlığına giden yolda son kesin adım atılmıştır. Nietzsche'nin Tanrı ölmüştür savı üstüne Heidegger'in bir denemesi vardır ki, orada güdülen teze göre yeni insanlık gelmesi beklenecek biyolojik bir üstün tür, süper species, Nietzsche'nin Übermensch, üst insanı değil, bugünkü insanlıktır. Biz kendimiziz. Sınırlı varlığın kalbine verdiği kaygıyı yiğitçe karşılayan, doğru ve eğri üstüne kendi hüküm veren ve son inancı ne olup bitse değeri yoktur olan bugünkü insan. Bu yeni insan soyu yeni bir tarih, çağına süre gelene hiç benzemeyen bir çağa girmek üzere bulunuyor. Bu gerçekten çağdaş tip öyle bir çağ, öyle bir dünya yaratmaya başlıyor ki orada Tanrı parmağı yoktur. Bütün sorumluluk yalnız insanoğluna düşmektedir. İnsan ve toptan insanlık, bırakılmış, atılmış olmak bilincinden bir kendini bulma, kendi kendisi olma tasarısı çıkarıyor. İnsanın kendine karşı sorumluluğunu yüklendiği kararlılık işte budur. Tamamıyla yalnız başına kalmış insanın ve insanlığın bu kararlılık ahlakı, Heidegger felsefesinin gerçekleştirdiği tarihsel görevlerden biridir. Onun bu kararlılık sözcüğü, gerçi taşıdığı vurgu ile bize Hitler'in onu kullanış şeklini hatırlatıyor. O karar verdiğinde Alman kıtaları sınırları aşmışlardı ancak Heidegger'in gözü gerçekte çok daha uzaklara dikilidir. Toptancı sosyal düzenler ortadan kalktıktan sonra da İnsanoğlu yine Tanrı'nın buyurduğu ya da doğanın dayattığı bir ahlak yasasının hükmü altına girecek değildir. Burada Sartre ile Heidegger arasındaki en sıkı birleşme noktasına ulaşmış oluyoruz. Sartre'ın Varoluşçuluk Hümanizma mıdır adlı yazısında insanın özgür olduğunu, hatta onun özgürlükle bir ve aynı şey olduğunu, özgürlüğe mahkum ve bütün yaptıklarından sorumlu bulunduğunu okuduğumuzda Heidegger'in azim metanet ahlakının daha çok geliştirilmiş bir şekli karşısında bulunduğumuzu hemen anlarız. Yalnız Sartre Heidegger'i aşıyor. Heidegger felsefesinin arka planında son bir mistik varlık kavramı bulunduğu halde Sartre ondan büsbütün sıyrılmıştır. O kalkış noktası olarak yalnız insanı almaktadır. Felsefesini hümanizma sayması bu bakımdan yerindedir. Paul Tillich bu konuda şöyle diyor. Sartre bugünkü varoluşçuluğun sembolü olmuşsa bu durumunu temel kavramlarının özgünlüğünden daha çok radikalliğine, düşünüşündeki tutarlılığa ve düşüncelerini tam bir psikolojik dürüstlükle söylemesine borçludur. Burada özellikle insanın özü kendi varlığıdır tezini göz önünde tutuyorum. Bu küçük söz bütün varoluşçu sahneyi bir şimşek gibi aydınlatmaktadır. Bunu bütün varoluşçu edebiyatın en umutsuzca ve en yiğitçe ortaya atılmış sözü saymak yerinde olur. Sözün anlamı insanın özsel bir doğası olmadığı ya da bu doğanın bir tek noktada insanın kendinden ne isterse onu çıkarabileceği noktasında bulunduğundan ibarettir. İnsan bugün neyse onu kendi yapmıştır ya da kendi kendisi olmak cesareti dediği şey de yine aynı şeydir.